Ayrım 8.
Görüşmeye girdiğinde dışarıda onları Hüseyin'e anlatmış, Hüseyin babasını büyük bir mutluluk ve gülümseyişle dinlemişti. Bize de geldiler, boş verin üstünde durmayın demiş, babasına en ufak bir af girişiminde bulunmaması dileğini tekrarlamıştı. Hüseyin'in bu sözüne rağmen Yargıtay'da 18 idam hükmünün bozulması yanında Deniz, Yusuf ve Hüseyin'inki kesinleşmişti ki birer baba olarak Hıdır İnan ve Beşir Aslan dayanamayıp 12 Mart öncesi Sağlık Bakanlarından Kayseri Adalet Partisi Milletvekili Vedat Ali Özkan'a gitmişlerdi. Onun da Kayserili olduğunu düşünüp belki bir bilgi alabiliriz diye hesaplamışlardı. Meclis salonunda kendisini görmüşler. Biz Yusuf ve Hüseyin'in babalarıyız. Çocukların idamları Yargıtay'da onaylandı. Sizin partinizin ne gibi bir fikri var demişlerdi. Vedat Ali Özkan onlara biz 18'inin de Yargıtay'da geçmesini bekliyorduk. Artık bu üçü kesindir diye karşılık vermişti. Vedat Ali Özkan'ın bu sözü üzerine Yusuf ve Hüseyin'in babaları eğer memleket düzelecekse idam edilsinler. Vatan sağ olsun deyip ayrılmışlardı. Yine bir seferinde Hüseyin'den habersiz olarak babası Memduh Tağmaç'ın karısına bir bayan yollamış, çocuklarının durumu hakkında bilgi almak istemişti. Tağmaç'ın karısı kendisiyle görüşmeye gelen bayana, "Üç kişi değil, 3 milyon gitmeli ki bu memleket kurtulsun," demişti. Deniz'in Gemerek'te yakalanışı sırasında çocukluğunun gözleri önünden bir şerit gibi geçmesi boşuna değildi. Şarkışla onun aynı zamanda çocukluğunun izlerini taşıyan bir ilçeydi. Çocukluk günleri Şarkışla'nın sokaklarında geçmişti. 3 kardeşin ortancasıydı. Babası Cemil Gezmiş orada öğretmendi. Duygulu, haşarı, sıcakkanlı, gözünü budaktan esirgemeyen ince, naif bir çocuktu. Daha o yaşlarında yediği her lokmada bir lokma yiyeceği olmayanları düşünür, tıkanırdı. 5-6 yaşlarındaydı ki ilçenin en yoksullarından birçok arkadaş edinmiş onlarla her şeyini paylaşıyordu. En ufak bir mal tutkusu yoktu. Babası mahallenin esnafına aydan aya ödeme yapar, anası ve kardeşleri ay boyunca erzağa veresiye alırlardı. Deniz'in anası büyük oğlu Bora'yı her gün fırına ekmek almaya gönderirdi. Deniz ve Bora birbirlerine çok benziyordu. Bir keresinde fırıncı Denizgil'in eve her gün birkaç ekmek aldığına dikkat etmiş, durumu merak edip bunca ekmeği ne yaptıklarını babasına sormuştu. Sonradan anlaşılmıştı ki Deniz kendisine çok benzeyen abisi yerine fırına gidiyor ve ekmekleri alıyordu. İzlediklerinde Deniz'in aldığı ekmekleri yoksul arkadaşlarına dağıttığını görmüşlerdi. Yine bir gün evlerine gelen bir komşu kadın Deniz'in çöplükte millete maaş dağıttığını söylemişti. Hemen evden çıkan anası baktı ki Deniz bir taşın üstünde çevresindekilere para dağıtıyor. Ayaklarına da anneannesinin ayakkabılarını giymişti. Sonradan anlaşıldı ki 3 aydan 3 aya emeklilik maaşı olan anneannesinin parasını almış ve onun ayakkabılarını giyerek mahallenin yoksullarına maaş dağıtmaya gitmişti. Deniz annesinin geldiğini görünce ürkmüş fakat yaptığı işin yanlış olduğunu söyleyenlere hiçbir zaman inanmamıştı. Yaşının biraz daha büyük olduğu ilkokul sıralarında yaşıtlarının çok üstünde bir bilgilenme ve zeka taşıyordu. Kendince CHP'li olmuş kitaplarına 6 ok çiziyordu. Aynı dönemlerde okul sıralarında çektirdiği bir resminde ellerinin 6 parmağını havaya kaldırarak poz vermiş hocasını telaşlandırmıştı. O yıllar bir başka baskı yıllarıydı. Annesi Deniz'in bir gün evden kaçtığını ve Sivas'a gelen İnönü'yü görmek için İnönü'nün kaldığı eve gittiğini anlatıyor. Daha Sivas'ta orta öğreniminde olduğu günlerde düşünceleri ve devrimci görüşleri konuşmaları nedeniyle baskılara uğradı. Bu baskılar Deniz'in liseden ayrılmasıyla sonuçlandı. Sivas'tan İstanbul'a gelip Haydarpaşa Lisesi'ne kaydoldu. Deniz bu ilk gençlik günlerinde devrimci bir militan olmaya başlamıştı artık. Çocukluğundan beri içinde sürüklediği düşünceleri olgunlaşmaya başlamıştı. Lise son sınıftaydı ki İstanbul'daki devrimci hareketler içinde yerini alıyordu. Aynı günlerde Haydarpaşa Lisesi'nde de üzerindeki baskılar yoğunlaşmaya başladı. Kıbrıs'ın ancak emperyalizmin güdümünden sıyrılmasıyla kurtulabileceğini ve bağımsız bir devlet olabileceğini savunan bir kompozisyon yazması üstündeki baskıları daha da yoğunlaştırdı ve Deniz Haydarpaşa Lisesi'nden de uzaklaştırılmış oldu. O günlerden sonra bütün ilerici devrimci hareketlerde en önde yürüdü. Bir ara arkadaşlarıyla Filistin'e gitti ve Orta Doğu'daki Arap halklarının mücadelesini yakından izledi ve katıldı. Özellikle ailesini hiç üzmemeye çalışır, onlara karşı sevgisinde aşırı bir özen gösterir, anasına büyük bir saygı duyardı. O yıllarda yoğunlaşmaya başlayan öğrenci hareketleriyle birlikte sık sık tutuklanmaya başladı ve sondan önceki tutuklanışında askere götürülecekken görevliler elinden kurtulup Ankara'ya geldi. ODTÜ'de kalmaya başladı ve bir daha bırakmamak üzere silah kuşandı. Sonuna kadar da öyle gitti. Yusuf'un kararlılığı ve cesareti polisi şaşkına çevirmişti. Yusuf'un çocukluğu köylerde geçti. Kişiliğinin en belirgin yanları olan korkusuzluk ve dayanıklılık daha 3-4 yaşlarında kendini göstermişti. Herkesi hasta eden havalarda sapasağlam sokağa fırlardı. Sözünü geçiremediği yerde dövüşür ve çok ender ağlardı. Günlük yaşamında kendi halinde ve son derece uysaldı. Yeni tanıdığı insanları büyük bir dikkatle inceler ve ilk sezgileri çoğunlukla onu yanıltmazdı. Sevdiği insanlara karşı saygılı, efendi, kızdıklarına karşı hırçın ve huysuzdu. Damarına basılmadıkça sinirlenmez, sonuna kadar hoşgörüyü elden bırakmazdı. En belirgin özelliklerinden birisi de kendinden küçükleri koruyuşuydu. Yozgat'ın Çekrek kazası Kuşsaray köyünde yaşadıkları sıralarda bir gün babasını, anasını ve kardeşlerini büyük bir tehlikeden kurtarmıştı. 5-6 yaşlarındaydı. Anası, babası kardeşleriyle birlikte değirmene gidiyorlardı. O yörenin en iri ve azgın köpeklerinden biri yollar üstünde yatmaktaydı. Köpeğin önünden büyük bir tedirginlikle geçmişlerdi ki hayvan birden saldırdı. Çocuklarını kurtarma duygusuyla Beşir Aslan öne fırlamış ve köpekle karşı karşıya gelmişti. Köpek babanın üzerine atılmış ve kolunu çenesine kilitlemişti. Köpeğin boğazına sarılmaya çalışan Beşir Aslan bir yandan da çoluk çocuğuna uzaklaşmaları için bağırıyordu. Yusuf kaçmamıştı. Köpeğin babasına saldırmasıyla birlikte o da köpeğe yönelmiş ve yaşının bütün gücüyle bir yandan bağırıyor, bir yandan elindeki değnekle köpeğe vuruyordu. Yusuf'un gözü pekliği garip bir şekilde köpeği ürkütmüştü. Çocukluktan çıktığı günlerde abisiyle birlikte kahveye giderler ve gören herkes Yusuf'un daha büyük olduğunu sanardı. Ağırbaşlılığı çevrede böyle bir izlenim bırakıyordu. Olur olmaz herkesle arkadaşlık kurmuyor, hiçbir zaman ciddiyeti elden bırakmıyordu. Yusuf liseyi bitirince ODTÜ'ye girdi. Çalışkan ve başarılı bir öğrenci olmasına karşın düşüncelerinde gerici, tutucu ideolojinin koşullanmaları vardı. Fakat Yusuf içten, yürekten bir yurtseverdi. Özündeki bu yapı onun tutucu ideolojinin koşullanmalarından kısa zamanda sıyrılmasını sağladı. Devrimci öğrencilerin haklılığını kısa zamanda kavradı ve onların saflarına katıldı. Daha ODTÜ 1. sınıfta olduğu günlerde tutuklanmıştı. Bu onun ilk tutuklanışıydı. Kıbrıs sorunu için Türkiye'ye gelmiş, görüşmelerde bulunan Amerikan temsilcisi devrimci öğrencilerle protesto ediyordu. Alan birbirlerine girmiş, polis öğrencileri dağıtmaya çalışıyordu. Yusuf daha yeni bir öğrenciydi. Harekete aktif olarak katılmamıştı. Hava birden gerginleşmiş ve alanda çatışma başlamıştı. Yusuf bir öğrenciyi polislerin dövdüğünü görmüş, dayanamayıp öne fırlamıştı ve bir anda kendini öğrenciler arasında dövüşte bulmuştu. Damarına basılmıştı artık. Toplum polisleri Yusuf'u yakalayıp götürdüler. Bu olay onun içindeki yurtsever özün devrimci bilinçle perçinlenmesini sağladı. Kısa zamanda birçok temel kitabı özümleyerek yutarcasına okudu. ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü'ne üye oldu ve artık Türkiye'nin neresinde bir eylem varsa Yusuf da oradaydı. Hareket içinde belirginleşmiş, önde yürüyen bir militan olmuştu. Onun polis karşısında, işkenceler karşısında tavrı ve dayanıklılığı, inancının ve cesaretinin bir kanıtıydı. Yılmak, yorulmak, sızlanmak bilmeyen bir yapısı vardı. Dayanıklılığı, cesareti ve kararlılığı işkencecileri şaşkına çeviriyordu. Orta Doğu'da Arap halklarının Siyonizme ve emperyalizme karşı yürüttükleri mücadeleyi sıcaklığı içinde değerlendirmek ve katılmak için gittiği Filistin'den dönüşünde yakalandığı zaman Yusuf'a günler geceler boyunca korkunç işkenceler yapılmış, üstünde Filistin gerilla giysileri olmasına karşın suçlamayı kabullenmemiş, ne istenilen ifadelerin altını imzalamış ne de arkadaşlarının adını vermişti. Devrimci saflara katılışından son gününe dek bu özelliği didelenmedi. Aktif bir militan olarak dövüştüğü günlerde ailesi onu çok ender görüyordu. Bir gün bir mektup almıştı ondan babası. Yusuf mektubunda şöyle diyordu. Sevgili anneciğim, babacığım, kardeşlerim. Sizlerden ayrılalı 3 ay kadar bir zaman geçti. Bu zaman zarfında sizleri ne kadar sevdiğimi anladım. 3 ay hep sizi düşündüm. Sizleri ve evimizi çok özledim. Ama ne yapayım ki? Şartlar beni sizden ayırmaya zorluyor. Polis Ankara'dayken beni takip ediyordu. Herhangi bir kazaya kurban gitmemek için Ankara'dan ayrıldım. Şimdi bu mektubu aldığınız zaman ben Almanya'da olmuş olacağım. Orada bir arkadaşım vasıtasıyla güzel bir iş buldum. Orada bir müddet kalmayı düşünüyorum. Sizleri çok üzdüğümü, bunun için benden nefret ettiğinizi biliyorum. Fakat siz benden nefret etseniz de ben sizi sevmekte devam edeceğim. Kötü bir iş yapmadığımı, doğru yolda olduğumu gelecekte anlayacaksınız. O zaman şimdi utandığınız benden gurur duyacaksınız. Almanya'da size adres veremiyorum. Bunun çeşitli sakıncaları var. Fakat devamlı kart atacağım. Sizlerin sıhhati hakkında devamlı bilgi alıyorum. Benim için hiç merak etmeyin, üzülmeyin. Sıhhatliyim. Mektubuma son verirken buluşma dileğiyle hepinizi hasretle kucaklarım. Sizleri çok seven Yusuf Aslan. Beşir Aslan mektubu alınca oldukça telaşlandı. Hemen oğlunun arkadaşlarına gitti. Onlara ısrarla Yusuf'u sordu. Bulmalarını, görüşmek istediğini söyledi. Arkadaşları bir süre sonra Beşir Aslan'a bulamadık dediler. Beşir Aslan uzun süre Almanya'dan mektup bekledi. Fakat yine de içine kurt düşmüş, oğlunun Ankara'da olabileceğini düşünmekteydi. Bir gün ODTÜ'ye gitti ve Yusuf'u aramaya başladı. Sonunda Yusuf'u buldu. Görüşüp konuştular. Yusuf ona bir aksilik çıktığını, pasaport alamadığını söyleyip üzülmemesi için babasını avutmuştu. Beşir Aslan, oğlunun kendini ölümüne bir şeye adamış olduğunu somut olarak hissetmiş ve Yusuf'un geri dönmeyen kişiliğini bildiği için acıyla burkulmuştu. Olaylar hızla birbirini izledi. Aynı günlerde Beşir Aslan, Yozgat'ta radyodan bir banka soygunu haberi dinlemiş, haberde soyguna katılanlardan birinin "Hadi Yusuf kaçalım" dediği bildirilmişti. Soygunda bir istasyon şefi öldürülmüştü. Beşir Aslan son derece telaşlanmış, üzülmüş ve hemen oğlunu aramaya gelmişti. Onu bulamadı. Fakat ODTÜ'de Hüseyin'le karşılaştı. Hüseyin'in oğlunun can arkadaşı olduğunu biliyordu. Beşir Aslan Hüseyin'e oğlunun nerede olduğunu sormuş, Hüseyin ise ona "Amca ben de senin gibiyim, nerede olduğunu bilmiyorum" demişti. Beşir Aslan Hüseyin'le oğlunun yakınlığından dayanak bulup ısrar ediyordu. Artık onun ağzından söz alamayacağını anlayınca "Hüseyin oğlum bu nedir? Yusuf adam mı öldürdü?" diye sormuştu. Bu söz Hüseyin'i bir anda değiştirmiş, gözlerini ateşlendirmişti. Sert bir tonla "Amca" demişti. "Biz istasyon şefi vurmayız. Böyle bir şeyi aklından çıkar. Günahsız hiçbir kimseyi vurmayacağımıza andımız var. Biz halk düşmanlarına karşı dövüşüyoruz. Yusuf'u tanımıyor gibi konuşma." Yusuf'un yarasına vurulduktan 11 saat sonra bakıldı. Hüseyin'in sözleri Beşir Aslan'ı bir anda yatıştırmış ve üzüntüsünü çözmüştü. Artık öğrenmek istediğini öğrenmişti. Önemli olan buydu. İçi rahatlamıştı. Son olarak Hüseyin'e "Saklanacaksa saklayayım, yardıma ihtiyacı varsa edeyim" demişti. Hüseyin Yusuf'un bir ihtiyacı olduğunu sanmadığını, sağlığının yerinde olduğunu söyleyip boşuna üzülmemesini istemişti. O gün evine dönen Beşir Aslan gazetede İlhan Selçuk'un bir yazısını okumuş, içi daha da rahatlamıştı. İlhan Selçuk yazısında bu soygunların adi suçlar olmadığını, siyasi nitelikte olduklarını söylüyordu. Oğlunun adi suçlu, hırsız, katil olmadığı inancı canlı kazanmış ve onu ferahlatmıştı. Hüseyin'le görüştüğünde Mart'ın 3'üydü. 2 gün sonra ODTÜ'de büyük bir çatışma çıkmıştı. O günden sonra olaylar Ankara'da zincirlemesine genişledi. Ve ayın 16'sında radyodan oğlunun Sivas'ta yakalandığı haberini aldı. Radyo Yusuf Aslan'ın vurularak ele geçirildiğini bildirmişti. Beşir Aslan hemen Sivas'a hareket etmiş ve oğlunun yattığı yere gitmişti. Yusuf ağır yaralı ve hasta olarak yatıyordu. Yaralanıp düştüğü yerde buzlar üstünde saatlerce bekletilmişti. Daha sonra da soyundurulmuş, saatlerce soğukta bırakılmıştı. Babasını görünce "İyiyim, üzülmeyin" dedi. Yatağında zincire vurulmuş bir durumda yatıyordu. Ağır ağır konuşuyor, vurulduktan 11 saat sonra yarasına bakılmaya başlandığını anlatıyordu. Kısa zamanda iyileşeceğine söz veriyor, adeta sancısının üstüne yürüyordu. Son olarak babasına Deniz'i sormuş, kendisine sık sık Deniz'den haber getirilmesini istemişti. Yusuf, Hüseyin ve Deniz Ankara Mamak cezaevinde hücrelere konulmuşlardı. Hücrelerinde de birbirleriyle konuşmanın yollarını bulmuşlardı. Hücrelerinin duvarlarından tuğla çıkarıp delik açmışlardı. Hücrelerinin tepesindeki delikten bağırarak birbirlerine haber iletiyorlardı. Bir küçücük hücreye binlere merakı sığdırmışlardı. Haber okuyorlar, dünyadan haber soruyorlardı. Son günlerine kadar arkadaşları onları kurtarmaya çabaladı. 3 Mayıs'ta bir uçak kaçırılmış, 4 Mayıs'ta ekeni kaçırma girişiminde bulunulmuştu. Birincisinin sonucu bugün hala karanlıktadır. Türk hükümeti ile Bulgar hükümetinin görüşleri de ne nitelikteydi? Bulgar hükümeti ile yapılan görüşmelerin resmi belgeleri açıklanmadıkça da bu sorun karanlıkta kalacaktır. Ekeni kaçırma girişimi ardında Niyazi'nin hayatını bıraktı. Kimi ölüler vardır, gövdesinde kurşunlarla gömülür. Niyazi de böyle girdi toprağa. Son günlerine kadar ölüm haberleri dinledi denizler. 6 Mayıs'ta bu duyguyu yenmeye gittiler. Gitme öncesinde Hüseyin arkadaşlarına haber iletmiş ve ölümlerinden sonra kesin olarak herhangi bir boykot, açlık grevi, isyan yapmamalarını, sonucu olgunlukla karşılamalarını istemişti. Mamak'ta arkadaşları Hüseyinlerin bu son vasiyetine uydular ve gerek 5 Mayıs gecesini, gerek 6 Mayıs gününü çöküntü ve hırçınlık izi taşımadan geçirdiler. En ufak taşkınlıkta bulunmadılar. Görevliler o gün cezaevinde isyan olabileceği düşüncesiyle olağanüstü önlemler almışlardı. Onların içeride hırçınlanacağını sanıyorlardı ve sık sık gelip koğuşlara bakıyorlar, mahkumların her günkü olağanlıkları içinde oluşları ve metanetleri karşısında şaşkına dönüyorlardı. Bu görüntü isyandan daha etkili olmuştu. Önlemini alamayacakları, hesap edemeyecekleri bir sonuçla karşı karşıya bırakmıştı görevlileri. Hüseyin'in vasiyeti yeni bir eylem gibi yaşanmıştı Mamak'ta. Saat 1'den sonra saatlerce cızırdayan bir radyo, kaçaklık günlerimizde saklandığımız odanın o gece tek uğultusuydu. Uğuldamış, çınlamış, günle birlikte bir ses üstümüze doğru yuvarlanmaya başlamıştı. Saatlerce süren çınlama boyunca denizlerin can vermekte olduğunu bilmekteydik. O ses, o düşünceyle birlikte paslı bir şeyleri sivriltip bilemekteydi. Zaman zaman koynumdan hayatımız üstüne şiirlerin müsveddelerini çıkarıp odadaki arkadaşlarımı okumak istiyor, sonra yine koynuma koyuyordum. İlk haberler koparıp götürdü Deniz'i, Yusuf'u, Hüseyin'i. Dışarı çıktık. Dışarıda aynı gün, aynı dünya, aynı insanlar. Ve ilk kez o gün anladım. Bir odanın, bir evin, bir sokağın, bir şehrin bir insana düşmanca bir acı verebileceğini. Ağır akan bir kalabalık içinde Taksim'e doğru yürümüş ve bir ara gürüldeyen motosiklet sesleriyle irkilmiş, sarsılmıştım. Bir anda çevrenin polislerle dolu olduğunu görmüş, kaçmaya davranma öncesi bir şaşkınlıkla bir polise "Bir şey mi var?" diye sormuştum. Polis büyük bir kaygısızlık ve rahatlıkla aklımda kaldığı kadarıyla "Karayolları Emniyet Günü, uluslararası bir bayram" gibisinden bir şeyler söylemişti. Sonra yoldan motosikletleri üstünde gösteri yapan trafik polisleri geçtiler. İçerideki arkadaşlarıyla olan haksızlıkların sağladığı metanet, dışarıda yerini bir şey yapamamış olmanın suçluluk ve hırçınlık duygusuna bırakıyordu. Ve İbrahim parçalanıp düştü Aksaray'da. Dik, dayanıklı gövdesi bir külçe halinde asfalta yayıldı. Elindeki bombalar sesini beklenmedik bir anda boşaltmış, en yakınındaki insanın İbrahim'in kulaklarını tıkamıştı. İlk gürültü bir dumanla birlikte yükselip dalga dalga uzaklaşırken İbrahim elini beline atmış, silahına davranmak istemişti. Kolu gitmiyordu, omzundan aşağı doğru sallanıyordu. Öbür koluna dayanıp dikilmek istedi, omzundan aşağısı onu dinlemiyordu. Sırtını kaldırıyordu yerden. Karnına bir şeyler batıyordu. Eğilip ısırıp çekmek istedi. Çekmek istediği, dişlerine değen şey ayağının etinden fırlamış kemiğiydi ve dağıldı. Uyuştu beyni, kendinden geçti. İbrahim ayıldığında artık iki kolu ve bir bacağı gövdesinde yoktu. 3 organı eksilmişti gövdesinde. Çevresinde yığınla polis bekliyordu. Dar ağacında öldürülen 3 arkadaşını düşündü. Polislere bir dumanın arkasındaymışlar gibi bakıp olanca gücünü toplayarak kesik kesik "Kafam gövdemde, bu bana yeter." dedi ve yine bayıldı. Bahardı 1. Oyarken yuvasını yarlara kartal, çelik tırnaklarıyla kopardığı kayalar, ışık, kanat ve hırslanışı toplayıp kıvılcımlarına nasıl çağaltıyla inerse dipsiz uçurumlara, sular arasına gizlediği rüzgarı balabanlar kalkarken nasıl bırakırsa sazlara, yüzün öyleydi bahardı. Halkların dünyayı kaplayan yakarışları ve mahpuslar ve ölümlerini bekleyen arkadaşlar çınlayıp duruyordu kulaklarında. Bahardı, yana yakıla duyulan ilk ötüşleriydi kuşların. Avaz avaz bağırılan sesler gibi kınsız adımlarınla yürüyorken sen, asfaltı zorlayıp duruyorken Mayıs toprağı, vurdum duymaz, ölgün, aldatılmış, kahrolmuş insanların doldurduğu caddelerden yükselen uğultular, avuçta eritilen bir parça buzun nasılsa içe saldığı sızı adımların altına öylece serpiliyordu. Bahardı, kıpırdayıp duruyordu şakağında incecik dumanlar altında hava. Kalbini esintiler arasından vurarak yeryüzüne yürüyordun seslene seslene azaltarak yükünü. Bahardı, yakıyor yarıyor doğru zungurtlağını sabahın sesi. Yürüyordun ki bir anda dirseklerin, diz kapakların, ayak bileğinden mavimsi bir damar ve ürperiş, çırpınış, yaş saçıldı şehre boydan boya. Bahardı, sisle birlikte kalkıyordu havaya, topraktan bir ten sıcaklığı. Nihat Behram, 1972. Asmayı bir eğlence konusu yapmışlardı. Hücrede bir işçiyi günlerce sehpaya çıkardılar. 1972 sıkı yönetim dönemiyle birlikte çok sayıda insan tutuklanmış ve bunlar gruplara ayrılarak çeşitli davaların sanıkları sayılmışlardı. 83'ler davası, Devgenç davası, THKO davası gibi ve bu dava sanıklarının çoğu idam istemiyle yargılanıyorlardı. Bir anda yüzlerce sanığın idam istemiyle yargılanışına tanık olunmuştu. İdam istemiyle yargılanmaların, yargılayanlar, yargılananlar ve güvenlik kuvvetleri üzerinde ayrı ayrı yansımaları vardı. Haklarında ağır suçlamalarla arama kararları verilen sanıkları yakalayan görevliler ya da yakalanmış bir sanığın hücrede başında bekleyen nöbetçiler, o insanlara kesin olarak idam edilecek gözüyle bakıyorlardı. Ve bu çoğu zaman gizli sorgulama yerlerinde açık açık söyleniyor, idamdan kurtulmaları için hainlik yapmaları öneriliyordu. Çok sayıda insanın idamla yargılanması, sanıklar üstünde idamın sıradan bir ceza olduğu duygusu bırakıyordu. O koşullar o duyguyu doğurmuştu. Ve zaten birçok insan ölü olarak ele geçirilerek bu cezaya mahkum olmuştu bile. Yavaş yavaş davalar sonuçlanmış, bazı mahkeme yargıçları kalemlerini kırmaya başlamıştı. Bilindiği gibi ilerleyen zaman içinde mahkemelerin verdiği idam hükümleri üst mahkemelerde bozulmuş, fakat bunlardan birinin Ankara Birnoğlu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin 18 idam hükmünden 3'ü Deniz, Yusuf ve Hüseyin haklarında verilen hükümler onaylanmıştı. Bir de o dönemde bazı davalar vardı ki sanıkları düzmece olarak bir araya getirilmiş, olaylarla hiçbir ilgisi olmayan bu insanlar çok ağır suçlamalarla yargılanmaya başlanmıştı. Onlara maddi işkencelerin yanı sıra çok ağır manevi işkenceler de uygulanmaktaydı. Özellikle böyle davaların sanıklarına idam edileceklerinin psikolojisi bir karartı gibi çökmüştü.